Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Bill Bryson'ın Her Şeyin Kısa Tarihi, evrenin başlangıcından insan türünün ortaya çıkışına uzanan geniş kapsamlı bir popüler bilim kitabıdır. Roman gibi ilerleyen bir olay örgüsü yerine astronomi, fizik, kimya, jeoloji, biyoloji ve insanlık tarihi arasındaki bağlantıları anlaşılır bir anlatıyla kurar. Bryson'ın temel sorusu şudur: bugün bildiğimiz şeyleri insanlar nasıl öğrendi? Bu nedenle kitap yalnızca büyük patlama, atomlar, kıtalar, fosiller ya da DNA hakkında bilgi vermez. Bu bilgilere ulaşan bilim insanlarının hatalarını, rekabetlerini, sabırlarını ve çoğu zaman sıra dışı kişiliklerini de ele alır. Türkçe'de fen bilimlerinin zaman zaman formüllerle sınırlı algılanmasına karşılık, kitap bilimi bir araştırma ve sorgulama tarihi olarak gösterir. Okur, dünyanın yaşanabilir koşullarının ne kadar hassas olduğunu, yaşamın ne denli eski ve dayanıklı olduğunu, insanın ise doğa tarihindeki yerinin ne kadar yeni olduğunu görür. Eserin amacı, kesin cevaplar dağıtmaktan çok, evrene ilişkin merakı ve bilimsel düşünme alışkanlığını güçlendirmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, evrenin ölçeği, insan sezgisinin sınırlarını gösterir, Bryson kitabına evrenin neredeyse akıl almaz büyüklüğü ve zamanın derinliğiyle başlar. Büyük patlama, yıldızların oluşumu, elementlerin ortaya çıkışı ve gezegenlerin meydana gelişi, insan ömrünün çok ötesindeki süreler içinde değerlendirilir. Buradaki önemli nokta, bu bilgilerin yalnızca büyük sayılar sunması değildir. Yazar, insan zihninin gündelik ölçeklere alışkın olduğunu, bu yüzden milyarlarca yıl ya da yıldızlar arası uzaklıklar karşısında kolayca yanılabildiğini açıklar. Evreni anlamak için doğrudan deneyimin yeterli olmaması, ölçüm araçlarının, matematiksel modellerin ve dolaylı kanıtların değerini ortaya koyar. Kitap, atomlarımızdaki birçok elementin yıldızların içindeki süreçlerle bağlantılı olduğunu vurgulayarak insanı evrenden ayrı bir varlık gibi görme eğilimine de karşı çıkar. Bu bakış evrensel tarihi soyut bir astronomi konusu olmaktan çıkarır. Türkiye'de gökyüzüne bakmanın çoğu zaman günlük hayatın kısa bir parçası olduğu düşünülürse, Bryson'ın yaklaşımı gökyüzünün aslında maddemizin ve geçmişimizin kaynağı olduğunu hatırlatır. Böylece bilimsel ölçek değişimi, insanın merkezde olduğu varsayımını daha dikkatli değerlendirmeyi sağlar. İkinci olarak, bilimsel bilgi, sonuçlardan çok keşif süreçleriyle anlam kazanır, kitabın ayırt edici yönlerinden biri, bilimi tamamlanmış gerçeklerin listesi gibi sunmamasıdır. Bryson, dünyanın kütlesi, gezegenin iç yapısı, kıtaların eski konumları veya canlıların geçmişi gibi soruların nasıl cevaplandığına odaklanır. Ölçme, karşılaştırma, yanlış hipotezleri eleme ve yeni kanıtlarla eski görüşleri düzeltme süreçleri anlatının merkezindedir. Bu yaklaşım, bilim insanlarının her zaman uzlaşmış, kusursuz kişiler olmadığını da gösterir. Hırs, ihmal, kişisel rekabet ve iletişim eksikliği bazı keşiflerin gecikmesinde rol oynayabilir. Buna rağmen bilim, bireysel kusurlardan daha dayanıklı bir yöntem olarak çalışır, çünkü iddialar gözlem ve denetim karşısında sınanır. Okur için asıl ders, bir bilginin otoriter biçimde aktarılmış olmasıyla güvenilir hale gelmeyeceğidir. Güvenilirlik, kanıtın niteliğinden ve başkalarının aynı sonucu sınayabilmesinden doğar. Bu çerçeve, güncel sağlık, çevre veya teknoloji iddialarını değerlendirirken de işe yarar. Kitap, teknik bir yöntem kılavuzu değildir. Ancak bilimsel düşünmenin düz bir doğrusal ilerleme değil, düzeltmelerle ilerleyen ortak bir çalışma olduğunu açık biçimde hissettirir. Üçüncü olarak, dünyanın jeolojik geçmişi, yaşanabilirliğin kırılgan koşullarını açıklar, Bryson, dünyayı durağan bir zemin değil, sürekli değişen bir sistem olarak ele alır. Kıtaların hareketi, dağların oluşumu, volkanlar, depremler, okyanuslar ve iklim değişimleri gezegenin uzun tarihinin parçalarıdır. Jeolojiye verilen bu yer, insan uygarlığının üzerinde kurulduğu toprağın bile kalıcı ve değişmez olmadığını gösterir. Türkiye gibi deprem kuşaklarının kesiştiği bir ülkede yaşayan okur için bu çerçeve özellikle somuttur. Depremler yalnızca tekil felaketler değil, dünyanın iç dinamikleriyle ilişkili süreçlerdir. Elbette kitap güncel afet yönetimi rehberi sunmaz, fakat gezegenin işleyişini uzun zaman ölçeğinde kavramaya yardımcı olur. Yazar, ayrıca bilim insanlarının dünyanın yaşı ve kıtaların hareketi konusunda uzunca süre tartıştığını hatırlatır. Bugün açık görünen bazı jeolojik açıklamalar bir zamanlar yeterli kanıt bulunmadığı için kabul görmemiştir. Bu durum bilimde yerleşik düşüncelerin bile yeni verilerle değişebileceğini gösterir. Dünyanın yaşamı desteklemesi de tek bir nedene bağlı değildir.
Uygun sıcaklık, su, atmosfer, manyetik koruma ve jeolojik döngüler gibi birçok koşul birlikte etkili olur. Kitap, bu dengeyi romantikleştirmeden gezegenin hem olağanüstü hem de hassas bir ortam olduğunu anlatır. Dördüncü olarak, evrim ve mikrobiyal yaşam. İnsanın doğadaki ayrıcalık iddiasını sınar. Kitabın biyoloji bölümleri. Yaşam tarihini insanın ortaya çıkışına doğru ilerleyen kaçınılmaz bir başarı hikayesi olarak görmez. Bryson, bakterilerin, tek hücreli canlıların ve diğer küçük yaşam biçimlerinin gezegenin işleyişindeki temel rolünü vurgular. İnsanlar şehirler kurmuş ve karmaşık araçlar geliştirmiş olsa da yaşamın büyük bölümü mikroskobik ölçekte sürer. Bu perspektif, insanı evrimin hedefi sayan yaygın düşünceyi sorgular. Evrim, önceden belirlenmiş bir plana göre daha üstün canlılar üretmez. Çevreye uyum sağlayan soylar sürer, koşullar değiştiğinde ise çok başarılı türler bile yok olabilir. Fosil kayıtları ve kitlesel yok oluşlar, türlerin kalıcılığının garanti altında olmadığını gösterir. Bryson'un anlattığı genetik benzerlikler de insanların diğer canlılardan bütünüyle kopuk olmadığını destekler. İnsanlar arasında büyük görünen farklılıkların biyolojik açıdan oldukça sınırlı olması ortak köken fikrini daha anlaşılır hale getirir. Bu yaklaşımın etik sonucu doğrudan bir kural listesi değildir. Ancak doğayı yalnızca insan kullanımına sunulmuş bir kaynak gibi değerlendirmeyi zorlaştırır. Biyoçeşitliliğin korunması, bu açıdan duygusal bir tercih olmanın ötesinde insanın bağımlı olduğu karmaşık yaşam ağını kabul etme meselesidir. Son olarak, yok oluşlar ve çevresel riskler insan uygarlığının geçiciliğini hatırlatır. Her şeyin kısa tarihi. Yaşamın dayanıklılığını anlatırken aynı zamanda yok oluşların yaygınlığını da göz önünde tutar. Dünya tarihinde yaşamış türlerin çok büyük kısmı günümüze ulaşmamıştır. Bu gerçek, bugünkü canlı çeşitliliğinin değişmez olduğu fikrini boşa çıkarır. Asteroid çarpmaları, büyük volkanik olaylar, iklim değişimleri ve gezegensel süreçler geçmişte ekosistemleri köklü biçimde dönüştürmüştür. Bryson bu tarihsel bilgiyi insanlığın tamamen güvenli bir dünyada yaşadığı yanılgısını kırmak için kullanır. İnsan türü, kozmik ve jeolojik ölçekte son derece yeni bir varlıktır. Uygarlıkların kurulduğu istikrarlı iklim koşulları da dünya tarihinin tamamı içinde istisnai derecede kısa bir döneme karşılık gelir. Kitap, çevre sorunlarını tek başına siyasi sloganlarla ele almaz. Bunun yerine atmosferin, okyanusların, mikroorganizmaların ve iklimin birbirine bağlı olduğunu göstererek sorunun maddi temelini kurar. İnsan faaliyetlerinin bu sistemler üzerindeki etkisi yalnızca yerel bir kirlilik meselesi değildir. Bu bakış, doğa korumayı insan dışındaki varlıklara lütuf olarak değil, yaşanabilir koşulları sürdürmenin zorunlu parçası olarak değerlendirmeye yöneltir. Kitabın uyarısı karamsarlık değil, ölçülü bir sorumluluk duygusudur. Sonuç olarak, her şeyin kısa tarihi, bilim eğitimi almamış ama evrenin. Dünyanın ve yaşamın nasıl anlaşılır hale geldiğini merak eden okurlar için güçlü bir başlangıç kitabıdır. Fizik, jeoloji ya da biyolojiye uzaktan duran kişiler, Bryson'un gündelik dile yakın anlatımı sayesinde bu alanlara daha rahat yaklaşabilir. Kitaptan edinilecek en önemli yarar, tek tek bilimsel terimleri ezberlemek değildir. Okur, büyük iddiaların hangi gözlemlerden doğduğunu, bilginin neden zaman içinde değişebildiğini ve farklı bilim dallarının aynı sorular çevresinde nasıl birleştiğini kavrar. Bu yönüyle eser, lise ve üniversite çağındaki meraklı okurlara, öğretmenlere ve bilim haberlerini daha eleştirel izlemek isteyen herkese uygundur. Daha güncel, teknik ya da uzmanlık düzeyinde bilgi arayanlar için ise tek başına yeterli sayılmaz. Bazı açıklamalar, kitabın yayımlandığı dönemden sonra gelişen araştırmalarla tamamlanmayı gerektirebilir. Onu benzer popüler bilim kitaplarından ayıran taraf, konu genişliği kadar keşfin insan tarafına verdiği önemdir. Bryson, bilim insanlarını yalnızca isim ve tarih olarak sıralamaz. Onların ölçme çabalarını, anlaşmazlıklarını ve bazen şaşırtıcı kişisel özelliklerini bilimsel fikirlerin gelişimiyle birleştirir. Böylece kitap, evren hakkında bir özet olmanın yanında, insanlığın bilmediğini anlama çabasının tarihi haline gelir. Bu denge, kapsamlı konuları kuru bir ders anlatımına dönüştürmeden düşünmeye değer kılar. Destek olmak isterseniz Bill Bryson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.